Ayrım 4.
Sayfa 34. Sahi bizler ülkemizin işgal edilmemesi için canlarını veren o Yunan denizcileri neden anmayız? Hapishane kapısında bekleyen ve İsmail Besim Paşa'nın torunu olan kadının adı Fatoş, mahkumun adı ise Yılmaz Güney'dir. Filmin sonu mu? Yaşar Aksoy'dan dinliyoruz. İstanbul'da senaryo öncesi tüm hazırlıklar bitirildi diye duydum. Ardından Yılmaz Güney yurt dışına kaçtı. Altan'la ilişkimiz koptu. Sonra Altan da vefat etti. Yılmaz Güney'in benimle dolaylı ilişkisini bilen başka kimse yoktu. Güney film bu arada galiba eridi gitti. Yıllar sonra konuştuğum Yılmaz Güney'in yakın arkadaşlarından yazar Hakkı Gümüştaş, Güney filmde Hasan Tahsin'le ilgili tüm araştırmaların ve dökümanların ilgisizlik yüzünden heba olup gittiğini söyledi. Sonra da Yılmaz öldü. Savaş ve Ressam. İstanbul'un öyküsü en garip olan hayvan heykeli Kadıköy'dedir. Bu heykelde kızgın bir boğa göze çarpar. Zavallı hayvanı böylesine öfkelendiren ne olabilir? Yağmurlu havalarda yanından geçen ve bir matadorun elindeki pelerine benzettiği kırmızı renkli şemsiyeler mi? Yoksa bu boğa heykelinin burada ne işi var diye düşünmeyen insanlar mı? Eğer şemsiyelere kızıyorsa şikayetini 2. Mahmut'a iletmelidir. Çünkü kırmızı şemsiye kullanmak yalnızca padişaha özgüyken 2. Mahmut bu yasağı kaldırır. Alman kralı 2. Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti sırasında 2. Abdülhamit'e armağan olarak getirilen boğa heykeli Yıldız Sarayı'nın bahçesine konulur ilk önce. O yıllarda hayvan heykelleri bahçelerin, parkların süsü olarak tasarlanmaktadır. Boğa heykeli zaman içinde yer değiştirerek Lütfi Kırdar Spor Salonu'nun önüne taşınır. Oradan da Asya yakasına getirilir ve eski Kadıköy iskelesinin karşısına konulur. O bu yolculuğunu yaparken İstanbul giderek kalabalıklaşmakta, yeşil alanlar yok edilmektedir. Tüm bu olup bitenlerin İstanbul'un nasıl da bir beton tarlasına dönüştüğünün farkındadır boğa heykeli. Sonunda altı yoldaki birkaç çiçeğin ekildiği ve bir tutam otun yeşerdiği çemberin içine hapsedilir. Öfkeli duruşuyla da duyarlı insanların kenti kirleten politikacılara karşı olan tavırlarını ifade etmektedir. Boğa heykeli Almanların eline Fransızlarla 1871'de yaptıkları bir savaş sonrasında ganimet olarak geçmiştir. Biz de Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesindeki kuğu heykellerinin süslediği havuzun yanından geçerek sadrazam odasının duvarına asılı bir savaş tablosunun karşısında duralım. İtalyan ressam Zanaro'nun imzasını taşıyan bu resimde hücuma geçen Türk askerlerinin önünde vurulmuş Yunan askerlerinin olduğunu görürüz. Komşu ülkeyi tedirgin etmemek ve barış amacıyla ölü Yunan askerlerinin üstü Cumhuriyet'in ilanından sonra boyayla kapatılır. 1961 yılına gelindiğinde Amerika emperyalizmi elinde birer kukla olan Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs adası sorun olmaya başlar. Kore Savaşı'na katılan Türkiye, Cumhuriyet'i kuran düşüncenin barışçı politikasının çok uzağındadır. Zonaro'nun tablosundaki boya kaldırılır ve ölü Yunan askerleri gözler önüne serilir. 1923 devrimini gerçekleştirenlerin bir tabloda bile görmeye tahammül edemedikleri savaş sahneleri 1974 yılında ne yazık ki Kıbrıs'ta gerçek olacaktır. Fotoğraf makinesi kullanımının yaygın olmadığı yıllarda savaş ressamları gezinirdi cephelerde. Bu insanların görevi savaş sırasında gördüklerini resmetmek ve muhabiri olarak görevlendirildiği gazeteye ulaştırmaktı. 27 Nisan 1877'de Rusya'nın Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle 93 Harbi denilen tarihimizdeki en büyük seferberlik süreçlerinden biri başlar. İşte bu savaşı izlemek üzere İtalya'dan gelen bir gazete ressamını koruma görevi Hasan Rıza'ya verilir. 19 yaşındaki Hasan Rıza askeri okul öğrencisidir. O da birçok arkadaşı gibi okuldan ayrılıp gönüllü olarak gelmiştir cepheye. Ressam etrafında patlayan bombalara, dikenli tellere ve çamur tarlalarına aldırmadan resimler çizerken Hasan Rıza da yanından ayrılmamaktadır. İtalyan ressam bir gün küçük dilini yutar şaşkınlıktan. Koruması olarak yanında gezinen genç adamın uzattığı kağıtta kurşun kalemle çizilmiş bir portresi vardır. Böylelikle bir dostluk başlar. Okul yıllarında da resme karşı ilgisi olan Hasan Rıza ile İtalyan ressam arasında. Bir ressamla savaş alanında tanışan Hasan Rıza, onun gösterdiği yoldan yürümek üzere İtalya'ya gider. Roma, Floransa ve Napoli gibi kentlerde birçok atölye ve müzede çalışan Hasan Rıza, bir süre Mısır'da kaldıktan sonra geri döner. Ülkeden ayrılışı üzerinden tam 12 yıl geçmiştir. Edirne'ye yerleşen Hasan Rıza, Karaağaç'taki atölyesinde çalışmaya başlar. Aynı zamanda Edirne Sanat Okulu'nda ve Edirne Hastanesi'nde müdürlük yapmaktadır. Bulgar ordusu 26 Mart 1913 günü Edirne'ye saldırdığında Hasan Rıza resimlerini savaştan kurtarmanın derdine düşer. O sırada hastanede tedavi görmekte olan asker ressamlarımızdan Sami Yetik şöyle anlatır Hasan Rıza'yı. Sükutun ilk gecesi müdürü bulunduğu hastaneden ayrılmamasını dostları ısrarla söyledikleri halde Hasan Rıza bu teklifi bir türlü kabul etmemiş, Karaağaç'taki atölyesine gitmişti. Belki gayri şuuri bir hareket farz edilen bu gidişi bence eserlerini kurtarma kaygısından ileri gelen bir ruh isyanından başka bir şey değildir. Senelerden beri göz nuru dökerek plüm taramasıyla yaptığı tarihi resimlerin düşman çizmeleri altında ezildiğini, çiğnendiğini düşünmek onu feveran ettirmiş, kimseyi dinlememiş, ölümü düşünmemiştir. Meriç Nehri'nin batı kıyısında bulunan Karaağaç'a doğru koşan, savaş alanında tanıdığı bir ressam sayesinde resim sanatına yönelen Hasan Rıza'nın bir tek amacı vardır, savaştan resimlerini kurtarmak. Atölyesinin yağmalanmasına engel olamayan Hasan Rıza, tren istasyonu yakınlarında bulunan bir değirmenin arkasındaki tarlaya götürülür. Bir Ermeni kadının tanıklığına göre ressam, tüfeklerine süngü takmış 5 askerin arasında yere yıkılır. Edirne'ye yolunuz düşerse bir gün, Karaağaç'a gidin mutlaka. Bilin ki Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak alınan bu topraklar, Meriç Nehri'nin batı kıyısından Türkiye'ye pasaportsuz olarak bakacağınız tek yerdir. Nehrin karşı kıyısına geçtiğiniz köprünün yakınında bulunan şehitlikte, üstünde bir ressam paletinin resmi bulunan mezar taşında şunlar yazılıdır. Hasan Rıza Bey, 28.3.1913 Cuma. Evini yağmaya giren Bulgar askerleri tarafından öldürülür. Bu mezar taşı ressamı hiç anlamadığımızın bir kanıtıdır. O taşı oraya koyanlar için amaç yağmaya giren Bulgar askerlerini unutturmaktır. Sanata değer vermeyen bu ilkel bakış sayesinde ressamı anımsayan kimse kalmamış, unutulan Hasan Rıza olmuştur. Oysa Hasan Rıza'nın mezar taşına resimlerini savaştan kurtarmak isterken öldürüldü diye yazılmalıdır. Kimi güçlerin bizi barbar, soykırımcı, sanata değer vermeyen bir toplum olarak göstermeye çalıştığı Avrupa sınırımızda ne yazık ki aramızda bu anlayışa çanak tutanlar az değildir. Resimlerini savaştan kurtarmak isterken can veren bir ressamımızın mezarı vardır. Bu konum barış adına değerlendirilir ve tüm dünyaya dostluk mesajlarının gönderileceği sanat etkinlikleri düzenlenirse, Hasan Rıza'nın çabası amacına ulaşacak, savaşın yıkımından insanları, kentleri, sanat eserlerini kurtarma şansı doğacaktır. Sınırında resimlerini savaştan kurtarmak isterken ölen bir ressamın mezarı olan kaç ülke vardır? Hasan Rıza resimleri en çok tanınan ressamdır aslında. Resim tarihimizde önemli bir yer tutan asker kökenli ressamlarımız gibi tuvaline savaş sahnelerini taşımıştır genellikle. Askeri müzede sergilenen Yanıkkale Muharebesi, Belgrad Meydan Muharebesi gibi resimlerinin yanında en çok tanınan tablosu Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı'dan İstanbul'a girişidir. Ders kitaplarına giren bu resimde Fatih Sultan Mehmet beyaz bir at üstünde görülür. Atın ayağa kalkan sol ayağının hemen yanındaki eli tüfekli yeniçeri ise Hasan Rıza'dan başkası değildir. Cephede portresini yaptığı ressamın ilgisiyle resim sanatına yönelen Hasan Rıza, kendisini fetih sonrasında Fatih Sultan Mehmet'in mutlu askerleri arasına çizerken savaş alanında öldürüleceğini bilemezdi elbette. İstanbul Şövalyesi. Fareyi sevimli bir hayvan olarak bize sunan Walt Disney, 1. Dünya Savaşı'na can kurtaran şoförü olarak katılır. Yalnızca o mu? Polis romanlarının ünlü yazarı Dashiell Hammett'i de aynı savaşta bir can kurtaran aracının direksiyonunu sallarken görürüz. İlk kez 1896 yılında Paris Fuarı'nda görücüye çıkan cankurtaran aracının dikiz aynasına 4 yıl sonra Broomfield, Julian Green, Sidney Howard, Somerset Maugham gibi yazarların da baktığını unutmamalıyız. Birinci Dünya Savaşı'nda yaralıları hastaneye yetiştirme çabasında olan şoförler arasında şairler de yer alır. Robert Hillier, Archibald Mashleigh, E. Cummings, cankurtaran şoförlüğü yapmış şairlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda cankurtaran şoförlüğü yapan yazarlardan biri de savaş sonrasında işgal edilen İstanbul'da olup bitenleri izlemek amacıyla Beyoğlu'ndaki Londra Oteli'nde kalan Torino Star gazetesinin muhabiridir. Lenin'in Mustafa Kemal'e armağan ettiği bir denizaltının boğaza demirli sömürgecilerin gemilerini tehdit ettiğini yazan gazeteci içinde bulunduğu durumu şöyle aktarır okurlara. Truva Savaşı'ndan bu yana her savaş sonrası tarafların birbirlerine giriştiği kanlı zulüm, tarihsel bir olgu olarak kendini yine tekrarlıyordu Türkiye'de. Torino Star gazetesinin muhabiri, Sovyet denizaltısının yakalanmasa da bir gece yarısı Bebek önlerindeki bir teknede kadın kılığına girmiş bir yığın Kemalist savaşçının ele geçirildiğini bildirir. O gazeteci savaş alanlarında yaptığı gözlemlerini Silahlara Veda adlı kitabında bir araya getiren ve bu eseriyle dinamiti bulan İsveçli kimyacı Alfred Nobel'in 1896'da açılan vasiyeti gereği konulan Nobel ödülünü 1954'te kazanan Ernest Hemingway'dir. Şairler ve yazarlar cankurtaran şoförü gibidirler. Yaşamın kulvarında ter akıtırlar ve ölümü geçmek için koşarlar. Kendi adlarına hiçbir beklentileri, çıkarları yoktur. Gerçek şair ve yazarlardan söz ediyoruz elbette. Trafik sıkışıklığında bir cankurtaran aracının peşine takılan, küçük hesap peşindeki sürücüler ne yazık ki edebiyat alanında da yol alabiliyorlar. Onların dize gelen dizelerinde ne polis ne de cankurtaran aracının sirenleri duyulur. Kulaklarını olup bitenlere kapatmışlardır çünkü. Kocasının bir yumrukta çıkardığı gözü elinde hastaneye koşuyor Zinnure. Yanından boş bir özel ambulans geçiyor. Edebiyatın daha genişletecek olursak sanatın özel insanlara yönelik olmasını istemek Süreyya Berfe'nin şiirinden geçen cankurtaran aracının şoför koltuğuna oturmak demektir. İhtiyar Adam ve Deniz adlı kitabında bir balıkçıyla kılıç balığı arasındaki öyküyü anlatan Hemingway, İstanbul'da kaldığı 1922-23 yılları arasında Boğaz'da gördüğü kılıç balıklarından etkilenmiş olabilir mi? Savaş gemilerinden korkan kılıç balıklarının ortalıkta görünmediklerini söyleyebiliriz o yıllarda. Ama hiç değilse Marmara Denizi'nde sürüler halinde yaşayan bu balığın etini İstanbul'da tatmıştır Hemingway. Ünlü yazarın İstanbul mutfağını anlatan bir yazısı yoktur ama 1829 yılında kente gelen ve 2 yıl kalan İngiliz subay Adolphus Slade midesine indirdiği bir kılıç balığının kılçığını mürekkebe batırarak şunları yazar. Marmara'dan gelen şövalye kılıklı kılıç balıklarının etinden defne yaprağına sarılmış, şişleri küllenmiş, mangal kömürünün ateşinde pişirip tadabilseydiniz, kalp huzuru içinde ulu tanrım bu dünyada bana ağız tadı verdin diye şükredebilirsiniz. Kılıç balığının etini en çok seven Osmanlı padişahı 2. Mahmut'tur. Onun zamanında kılıç balığı eksik olmazdı saray sofralarından. Gün gelir Marmara sularında görülmez olur İstanbul şövalyeleri. Kılıç balıklarının sürüler halinde Çanakkale Boğazı'ndan güneye doğru göç ettiklerini gören balıkçılar sandallarını kıyıya çekerek dualar yazarlar altlarına. Sorunu çözmek amacıyla sarayda yapılan toplantıda bir divan üyesi Akdeniz'e gemi gönderilerek biri erkek biri dişi bir çift kılıç balığının getirilip boğaza bırakılmasını önerir. Bu çevreci düşüncenin uygulanmasına gerek kalmaz. Çünkü 1812 yılında yaşanılan sorun kılıç balıklarının Marmara Denizi'ne geri dönmeleriyle sona erer. Cemal Süreyya'nın deyişiyle Fatih'in gemileri karadan yürüttüğü günden beri deniz kaçkını bir ulusun çocukları olduğumuzdan can kurtaran aracı gibi kılıç balığıyla da pek karşılaşılmaz şiirimizde. Bu bir kılıç balığının öyküsüdür. Yazılmasa da olurdu. Dizeleriyle başlayan Balık Ağzı adlı şiirde yaralı bir kılıç balığı seslenir bizlere. Deniz kızı girmiş düşünceme. Ben iflah olmam. Dalyanları birbirine katmak orkinosların harcı. Dolanınca ağa çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni bu kadar ağır olmasam. Yaralı kılıç balığının yardımına koşan şairin adı Halim Şefik'tir. Hemingway'in romanındaki ihtiyar adam avladığı kılıç balığını sandala çekemez ve köpek balıklarına yem olur. Halim Şefik dizelerinde Hemingway'e bir gönderme yapmış mıdır? Bu sorunun yanıtını kesin olarak veremeyiz. Ne İstanbul kılıç balıklarına veda etti, ne de kılıç balıklarını bir daha gören oldu. Sırtı yanan zürafa. Yüzbaşı Materer ve Dumont d'Urville, Ege Denizi'nde bir adı olan Milos Limanı'nın etrafındaki kahvelerde ne aradıklarını bilmeden gezinirler. Eski sanat eserlerine meraklı olan bu iki Fransız, kendilerini İstanbul'a götürecek geminin kalkmasına az bir zaman kala tanırlar Yorgo Betonis'i. Subayların antika eserlere ilgi duyduğunu anlayan Betonis, onları evine davet eder. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar olsalar da, içlerinde oltaya büyük bir balığın takılacağı hissini taşıyan subaylar, Betonis'in davetini kabul ederler ve hızlı adımlarla evine doğru yola koyulurlar. Tarih 20 Nisan 1820'dir. Yorgo Betonis birkaç hafta önce oğlu Andon ile beraber tarlada çalışırken sığırların çektiği sabanın toprakta açılan deliğin içine kaydığını anlatır yolda. Sabanı kurtaran baba ve oğul delikte beyaz bir taşın olduğunu görürler. Toprağı biraz eşeleyince de bunun bir mermer heykel olduğunu anlarlar. Betonis, Fransız subayların pek zamanı olmadığını bildiğinden heykeli nasıl bulduğunu anlatırken yürüdükleri sokaklarda birisiyle karşılaştıklarında susmakta, adam yanlarından geçip gittikten sonra öyküsüne devam etmektedir. Heykelin gizlendiği odanın kapısıyla birlikte iki Fransızın ağızları da açık kalır. Karşılarında o güne kadar hiç görmedikleri güzellikte bir kadın heykeli durmaktadır. Göğüsleri çıplak olan kadın, sol eliyle belden aşağısını kapatan örtüyü tutarken, sağ elinde de elma büyüklüğünde bir küre taşımaktadır. Heykelin güzelliği karşısında büyülenen subaylar, Betonis'e heykeli satın alacaklarını söyleyerek kimseye göstermemesi konusunda ikna ettikten sonra gemiye geri dönerler. Yüzbaşı Materer ve Dumont d'Urville, İstanbul'a varır varmaz dönemin Fransız seferi Margius de Riviera karşısında alırlar soluğu. Eski eserlere meraklı olan Fransız sefiri, iki subayın anlattıklarından etkilenir ve hemen birinci katip Monsieur de Marcellus'un heykeli satın almakla görevlendirir. 23 Mayıs günü Milos Adası açığında Estafet adlı Fransız savaş gemisi demir atar. Fransız askerler Yorgo Betonis'in evine doğru giderlerken sahile doğru ağır ağır ilerleyen heykelin yüklendiği arabayla karşılaşırlar. Heykelin kaçırılacağını öğrenen Türkler adaya önceden gelmiş ve kendi topraklarında olan sanat eserini İstanbul'a götürmek üzere el koymuşlardır. Liman yolunda tarihi eser kaçakçısı Fransız askerleriyle Türkler arasında küçük de olsa bir çatışma yaşanır. Sayıca üstün olan Fransızlar dizginlerini ele geçirdikleri at arabasını dört nala sürmeye başlarlar. Toprak yolda hızla giden arabada dengesi bozulan heykel bir iki sallandıktan sonra devrilir ve kumsala yuvarlanır. Nice insanın kolunu kanadını kıran savaşın hedefinde bu sefer bir heykel vardır. Türklerden kaçma telaşındaki Fransız askerleri heykeli sandala taşırlar ama kırılan kolları kumsalda bırakmak zorunda kalırlar. Milos Venüs'e adı verilen heykelin kaçırılması siyasi bir gerginlik yaratır Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında. Türkler yağmacılıkla suçlarlar Fransızları. Tartışmalar sürüp giderken heykeli bulan Rum köylüsü bolluk içinde bir hayat sürmeye başlamıştır bile. Louvre Müzesi'ne konan Venüs heykelinin kollarını bulmak için uzun yıllar araştırmalar yapılır. Belki de hiçbir kadının kolları kendisine sarılmak arzusuyla böyle aranılmamıştır. Ne de olsa aranılan aşk tanrıçasının kollarıdır. Yapılan kazılarda bir yığın kol bulunur Milos Adası'nda. Ne var ki hiçbiri de heykele uymaz. Ama en çok merak edilen kolların nerede olduğu değil, heykeldeki Venüs'ün kollarıyla ne yaptığı olur. Öyle ki heykelin bir elinde elma biçiminde küre tuttuğu yazılmaya başlanır. Venüs'ün öyküsünü bilenler bunun küre değil bizzat elma olduğunu çok iyi bilirler. Bu elma elbette Eris'in üzerine en güzel tanrıçaya yazdığı elmadır. Her şey tanrıların bir ziyafette bir araya gelmesiyle başlar. Apollo'nun liriyle şarkılar söylenirken nifak tanrısı Eris bir elmanın üzerine en güzel tanrıçaya yazarak ortaya atar. Hera elmayı kapsa da Athena ve Afrodit itiraz ederek Zeus'tan hakemlik yapmasını isterler. En güzel tanrıçayı seçme konusunda kimseyi darıltmak istemeyen Zeus, sorunu çözecek olanın İda Dağı'nda yaşayan Paris adındaki çoban olduğunu söyler. Tanrıların postacısı Hermes'in öncülüğünde Hera, Afrodit ve Athena, Bayramiş ve Edremit arasında Kaz Dağı olarak bilinen İda Dağı'na gelirler. Paris, tüm olup bitenlerden habersiz sürüsünü otlatmaktadır. Zeus'un buyruğunu Paris'e anlatan Hermes, en güzel tanrıçaya vermesi için elmayı Paris'e uzatır. Paris'in elinde bir elma, karşısında da birbirinden güzel üç kadın durmaktadır. Uzun süre düşünür Paris ve sonunda elmayı Afrodit'e uzatır. Böylelikle Afrodit, yeryüzünde yapılan ilk güzellik yarışmasını kazanan kadın olur. Dağlarda çobanlık yapan Paris neden Afrodit'i seçmiştir? Sanırım bu soruya Afrodit'in dalgaların köpüğünden doğmuş olduğunu yanıt olarak verebiliriz. Bir dağ çobanının deniz kokulu ve beyaz tenli Afrodit'ten etkilenmesi doğanın bir seçimi değil midir? Aşk tanrıçasının kollarıyla ne yaptığı tartışmalarına Salvador Dali de katılır. Heykelin bir sürü kolu olduğunu söyleyen ünlü ressam onlarla ne yaptığını ise şöyle açıklar. Vücudunun belli yerlerindeki çekmeceleri açıyordu. Bu çekmecelerinde ise onun ruhu vardı. Dali'nin bu açıklaması, bedeninde birçok çekmece bulunan kadınlardan oluşan tablolarının esin kaynağını da gösterir bizlere. Benim asıl merak ettiğim ise bir tablosunda Dali'nin neden bir zürafayı yaktığıdır. Bedenindeki çekmecelerin birinde şair kimliği de taşıyan Metin Üstündağ'da benim gibi acayip şeyler düşündüğünden şöyle bir şiir yazar günün birinde. Kimi kimsesi yoktu kimsesiz zürafanın, boynu bükük dolaşırdı, sırtını kimse kaşımazdı. Kimsesiz zürafa bir gün çalı çırpı topladı, kendi kendisini yaktı. Kimsesiz zürafanın acayip dumanı oldu. Aşk tanrıçası Afrodit'in ya da Venüs'ün heykeli Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Koridorlarının toplam uzunluğunun 12 kilometre olduğu Louvre Müzesi Paris'te bulunuyor. Ne dersiniz? Afrodit kendisini en güzel tanrıça seçen çobanına kavuşmuş oluyor mu? İstanbul'daki Zürafa Sokağı'nda ise kadınlar her gün ekmek parası kazanabilmek için hiç tanımadıkları erkeklere sarılıyorlar kollarıyla. Çünkü bu sokağın iki tarafında da genel evler sıralanmaktadır. Zürafa Kent 1453 yılına kadar İstanbul kubbeli yapılarıyla bir gergedan kent görünümündeydi. Fatih sonrası Bizans tapınaklarına eklenen minareler ve yeni yapılan camilerle bu görünüme zürafa da katılmış oldu.